Ayrım 23.
Mevlana ile babası Konya'ya 1228 yılında Keykubat tahtayken gelir. Bu Konya civarında Sultan Han'ın yapıldığı yıldır. Bu eseri biraz sonra Serhat şehirlerinin kaleleri ile Konya Kalesi'nin tamiri, Kayseri'deki Kubadiye ve Beyşehir'deki Kubadabat köşkleri takip edecektir. Alaaddin Tepesi'nde son harabesi gözümüzün önünde ortadan kalkan köşk, daha evvele ait olan ve Alaaddin tarafından tamir edilen, belki de değiştirilen cami 1227 ve Selçuk sultanlarının türbesi bir tarafa bırakılırsa, bugün Konya'da Selçuk eseri olarak beğendiğimiz Sırçalı Mescit, Karatay Medresesi, İnce Minareli gibi büyük eserler, onun hayatında Moğol istilasının o kadar hazin şekilde emrivaki olduğu ve 2. Gıyasettin Keyhüsrev'den sonra hep çocuk hükümdarların tahta çıkması yüzünden o meşhum Atabey Vezirler devrinin açıldığı yıllarda Divan-ı Kebir'deki şiirler ve Mesnevi ile beraber doğarlar. Bu beraberlik, üzerinde fazla durmaktan ne kadar çekinirsek çekinelim, Konya'nın mimari ve ruh kendisini araması demektir. Hakikatte Selçuk Rönesansı, vakitsiz bastıran kar fırtınaları altında yeşeren baharlara benzer. Eflaki'ye göre Karatay Medresesi'nin inşası bittiği zaman bu medresede yapılan bir ulema toplantısında Mevlana, Şems-i Tebrizi ile beraber bulunmuş. Hatta orada o çok saf ortaçağ münakaşalarından birine bile girmiş. Kendisine baş köşe neresidir diye sormuşlar. Mevlana da aşk adamı için baş köşe sevgilisinin kucağıdır diyerek bulunduğu yerden kalkmış ve Şems'in girer girmez çömeldiği kapı dibine geçip yanına oturmuş. Şems kalabalıktan, ön safta görünmekten fazla hoşlanmazmış. Eflaki, Şems'in şöhretinin o gün başladığını söyler. Karatay Medresesi'nin 1245'te bittiği düşünülürse bu rivayetin doğru olduğundan şüphe edilebilir. Yahut da mevzu bahs olan şahıs, Mevlana'nın Şems'ten sonra dostluğa seçtiği Selahaddin Çelebi'dir. 1237'de Alaaddin'in cenazesi şehre getirildiği zaman Mevlana 29 dostum Abdülbaki Gölpınarlı'nın çok yerinde tahmini kabul edilirse 33-34 yaşlarında, Baba İshak isyanında 38, Köse Dağı Muharebesi'nde 40-41 yaşlarındaydı. Şems'in Konya'ya ilk gelişi bu iki felaketli hadise arasındadır. Şems Konya'da bu ilk ikametinden sonra Şam'a kaçtığı zaman Mevlana oğlu Sultan Veled'e "Bahattin, ne uyuyorsun? Kalk şeyhini ara," der. Bu söz karanlık gecede çakan şimşeğe benzer. "Kalk şeyhini ara, yani hakikatlerini bul ve kendini yap." Acaba bunu söylerken Mevlana Şems'in dönmesine böyle ısrar etmesinin ölümüne sebep olacağını biliyor muydu? İstiyareli şark konuşma tarzının bozduğu şayana dikkat, dostluk ve korkunç dram. Kimdir bu Şems? Nasıl adamdı? Hangi hikmetlerle konuşuyordu? Mevlana'ya bütün devrinde o kadar yayılmış olan vahdet-i vücut felsefesi dışında ne öğretmişti? Bütün vesikalar, her şeyin onun Konya'ya gelişiyle başladığında birleşir. O zamana kadar devri için çok tabii olan tasavvuf neşvesine rağmen az çok şekilci yaşayan büyük bir alim, bir müderris gibi tanınan Mevlana, o geldikten sonra sadece bir cezbe adamı olur, sema eder, şiir söyler, şekillerin ve kalıpların dışında yaşar. Konya'yı devrinin yalnız coşkunluklarıyla doldurmaz, onu içten değiştirir. Bütün bu işlere tek sebep gibi gösterilen adam hakkında tek eseri olan makalattakilerden başka şeyler bilmeyi ne kadar isterdim. Yazık ki asrının karanlığından birdenbire çıkan bu fakir, dünyayı bir kalemde reddetmiş, münakaşayı bile kabul etmeyen Muhiddin-i Arabi gibi ufak tefek farklarla kendi sisteminin başı sanılan adamla bile çatışma halinde olan bu seyyah dervişi, sadece menakıp kitaplarına veya Divan-ı Kebir'in aydınlığında görmeye ve tanımaya mahkumuz. Halbuki menakıp kitapları, mürit sahifeleri içinde yaşadıkları zamanın meseleleri ve modaları arasında hiç olmazsa bugün bize hiçbir şey söylemezler. Biz iki medeniyetin yorgun çocukları, onların mihver kelimelerini ve meselelerini adeta atlayarak geçeriz. Divan-ı Kebir'e gelince, onun kamaştırıcı aydınlığında hiçbir şeyi olduğu gibi görmek mümkün değildir. Zaten Mevlana, Şems'ten değil, aşktan bahseder. Konya'da Kubbe-i Hadra'nın avlusunda veya içinde Sadreddin-i Konevi'nin dergahında geçirdiğim başıboş hülya ve düşünce saatlerinde kaç defa onu düşündüm ve kendi kendime bu işte masalın ve hakikatin payı nedir diye sordum. Gerçekten bu adam bu kadar tesirli miydi? Şarkın en büyük şairlerinden biri olan Mevlana'ya her şey ondan mı gelmişti? Mevlana, ona rastladıktan sonra bir şaman gibi yanında rübabıyla gezen, her coştuğu yerde sema eden bir adam mı olmuştu? Sonra ölümü için söylenenler, gerçekten Mevlana ile küçük oğlunun veya hemşerilerinin yahut bazı müritlerinin arasına bu kadar sevdiği mürşidinin kanı mı girmişti? Şüphesiz mıknatıs gibi çekici bir şahsiyeti vardı. Mevlana ile baş başa sohbetlerinde ona menakıp kitaplarında nakredilenlerden çok daha başka şeyler söylemişti. Belki de hiç konuşmuyordu. Eflaki bir fıkrasında Şems'in herkes içinde söze karışmak adeti olmadığını kendi ağzından söyler. Sadece mevcudiyetiyle, bakışlarıyla ve sükutu ile etrafını dolduruyordu. Şems-i Tebriz'de adından başlayarak, çünkü bu adamda o devirde bir moda olan Şems adı ile manalaşır, ölümüne varıncaya kadar her şey muamma ve sırdır. Her şey bizim için onun çehresini karanlığın ta kendisi olan sırlı bir aydınlık yapar. Menakıp kitapları Şems'in ölümünden sonra Mevlana'nın üzerinde hemen hemen aynı tesiri gösteren Çelebi Selahaddin'in bir cümlesini naklederler. Ben Mevlana Hazretlerinin aynısıyım. O benim şahsımda kendi büyüklüğünü seyrediyor. Belki de Şems-Mevlana münasebetlerinin en iyi izahını bu cümle verir. Mevlana şairdir. Şiiri inkar etmesine, küçük görmesine rağmen Şark'ın en büyük şairlerinden biridir. Nasıl garp orta çağı, bütün azap korkusu, içtimai düzen veya düzensizliğiyle, rahmaniyet iştiyakı ve adalet susuzluğuyla Dante'nin eserinde toplanırsa, Müslüman Şark da bütün varlık hikmeti, hakla hak olmak ihtirası ve cezbesiyle Divan-ı Kebir'dedir. Divan-ı Kebir, insan talihinin şartlarını bir türlü kabul edemeyen ihtiyar Asya'nın ebedilik iştiyakıdır. Fakat birçoklarında, hatta en büyüklerinde olduğu gibi, birlik felsefesi onda hayattan bir kaçış olmaz. Belki ilahi aşkta kendini kaybettikçe hayatı ve insanı bulur. Onun dünyası hareket halinde bir dünyadır. Burada her şey yaratıcı aydınlığın ve aşkın kendisi olan Allah'ın etrafında döner, ona doğru yükselir, onda kaybolur, ondan doğar ve ayrılır. Tekrar onunla ve birbirleriyle birleşir. Her şey burada birbirine özler, birbirinden aynıdır, birbirine cevap verir. Bu mahşerde ne öldüren, ne öldürülen, ne seven, ne sevilen birbirinden fark edilir. Şüphesiz bütün bunlar İslam dünyası için yeni şeyler değildi. Hallaç'tan beri tasavvuf, İslam şiirinin ve hayatının bütün bir tarafı olmuştu. Fakat Mevlana'nın konuşma şekli başkaydı. Aşkın ayrı bir tanrının dini olduğu eski çağlarda bile hiç kimse ondan Mevlana gibi bahsetmemiştir. Sanki alevden bir dille konuşuyordu. Divan-ı Kebir, İbrahim'in atıldığı ocağa benzer. Dışarıdan kavurucu gibi görünen ateş, içeride bir gül bahçesi olur. Bu şiirler yazıldığı devirle beraber düşünülürse, batmakta olan bir gemiden yükselen son dua gibidir. Bütün varlık orada Allah'a doğru giden bu geniş hıçkırıktadır. Kaybolan her şeyin aksi sedasından doğacağı bu duaya veya davete yanmış ve yıkılmış Anadolu, o kadar akide ve görenek ayrılığının kin ve kanın arasından yaralı bir hayvan gibi sürüne sürüne koşar ve bu pınardan içtikçe dirilir. Çünkü bu ses ümidin ve affın sesiydi. Bilmem burada af kelimesi yerinde mi? O fenalığı yok farz ediyordu ve bütün dramı insanın içine ve kaderine nakletmişti. Ortada yalnız iyiliğin ve sevginin kendisi olan sevgi ve imkanlarını bırakıyordu. Gel, gel, kim olursan gel. Kafir de olsan, Yahudi veya putperest de olsan gel. Dergahımız ümitsizliğin dergahı değildir. 100 defa tövbeni bozmuş olsan yine gel. Moğol tahsildarlarının korkusuyla kovuklarda, mağaralarda yaşayan o müthiş 699 yılı kıtlığında kemirecek ot bulamayan, zulmün, vebanın, her türlü felaketin harap ettiği Anadolu üzerinde bu ses bir bahar rüzgarı gibi dalgalanır. O dışarıdan o kadar çok şeyin yıktığı insan, onu dinledikçe kendi içinden yeniden doğar. İlk cevap Sakarya'nın sarı çamurlu kıyılarından geldi. Yunus'un sesi büyük orkestra eserlerinde birdenbire uyanan kuru fakat tek başına yüklendiği bahar ve puslu manzara ile zengin bir flüt sesine benzer. Şüphesiz o da Mevlana'nın söylediği şeyleri söylüyordu. O da aşk adamıydı. Hatta sözü daha ziyade ondan almıştı. Fakat aletle sanki motif değişmişti. Türkçenin solosu devam ettikçe Fars şiirinin muhteşem ve renkli orkestrası sanki bir çeşit zemin teşkil etmek için yavaş yavaş gerilere çekilir ve sonunda yerine alana kendi renklerinden ve seslerinden birkaç not bırakarak kaybolur. Tapduk Emre'nin müridinde Mevlana'nın zenginliği yoktur. Onun şiiri bir çekirdek gibi kurudur. Sanki bu köylü derviş yazmaz, içinde kaynaşan şeyleri sert bir ağaca oyar. Böyle olduğu için de alabildiğine kendisi, uyandığı toprak ve etrafındaki cemaattir. Fakat Oğuz Türkçesinin tecrübesizliğine rağmen o ne sağlam yürüyüştür ve ne keskin hayallerle konuşur. İnsanın Yunus'un şiirine kelimeler eşyanın kendisi olarak gelirler diyeceği geliyor. Aralarındaki büyük farklardan biri de ölümün bu ikincisinde fazla yer tutmasıdır. O Celaleddin Rumi'nin bizden sonra gelecek olanlar çok sıkıntı çekecekler fakat onların çocukları rahat edecek diye kaderini anlattığı nesildendir. Filhakika Yunus Moğol istilasının azdığı devirde büyüdü. Onda ve hiç olmazsa bir tek şiiriyle büyük şair olan Şeyyat Hamza'daki ölüm vizyonunun eşini bulmak için 16. asır şimal resmini siyah bir dalga gibi saran mistizme kadar çıkmak gerekir. Bununla beraber ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın, her dem yeni doğarız, bizden kim usanasın diyen Yunus ölüme yenilmiş değildir. Belki realitesini sonunda inkar etmek için onu teker teker sayar. Hakikatte ölüm ağacı Yunus'ta sonsuz oluşun çıkrığıdır. O da Mevlana gibi insanı içinden görür. Sevdiğimi demez isem sevmek derdi beni boğar. Seni deli eden şey yine sendedir sende. Divanına bakılırsa Yunus Mevlana ile buluşmuş, meclisine ve semasına girmiş. Hatta bir rivayete göre Mevlana Sakaryalı dervişe mesnevisini okumuş, o da hürmetle dinlemiş fakat kitap bitince ''Hazret, güzel, çok güzel söylemişsin ama sözü biraz uzatmışsın. Ben olsam ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm der keserdim.'' demiş. Beyit belki Yunus'undur, belki değildir ve gerçekten güzeldir. Fakat hikayeyi basitleştirmekten hoşlanan Bektaş-ı zihniyetinindir. Mevlana'nın vahdeti vücut felsefesi bu kadar kısa değildir. Sonra Mesnevi, uzunluğuna ve öğreticiliğine rağmen çok güzel tarafları olan bir kitaptır. Şarkın en tatlı taraflarından biri, hayvan, kuş, vezir, köylü, bezirgan, halk hikayeleriyle bu kitaptır. Ve Mevlana, dünyanın en tatlı hikaye anlatanlarından biridir. Öyle ki Mesnevi'yi düşündüğüm zaman çok defa gözümün önüne kitaptan ziyade tıpkı Saint-Chapelle gibi çatısından, kemerlerinden ve kafesinden gayrısı çok renkli, bir kısmı hayali, bir kısmı karikatüre kaçan, bir kısmı Neyh-i Anil Münker'in ta kendisi olan bir realizmde, hayvan, insan, karma karışık resimlerle örtülü, renkli camdan bir bina gelir.